13. Bölüm Uras, Anares. Yörüngeden ayrılmadan önce görüntü pencereleri Uras'ın bulutsu, kocaman ve güzel türkuaz çemberiyle doluydu. Ama gemi döndü ve yıldızlar göründü. Anares de onların arasında yuvarlak, parlak bir kaya gibi ortaya çıktı. Hareket ediyordu ama etmiyor gibiydi. Bir el tarafından fırlatılmış, zamanın dışında dönüp duruyor, zamanı yaratıyordu. Şebeke bütün gemiyi yıldızlar arası Davenant'ı gezdirdiler. Dikkatli, gemisinden olabildiğince farklıydı. Dışarıdan bakıldığında cam ve telden yapılmış bir heykel kadar tuhaf ve kırılgan görünüyordu. Gemiye ya da araca benzer yanı yoktu. Ön ya da arka ucu bile yoktu. Çünkü gemi hiçbir zaman gezegenler arası uzaydan daha yoğun bir atmosferin içinde yolculuk etmiyordu. İçerisi geniş ve bir ev kadar sağlamdı. Odalar büyük ve özeldi. Duvarlar tahta panolarla ya da kabartılı dokumalarla kaplıydı. Tavanlar yüksekti ama perdeleri çekilmiş bir eve benziyordu. Çünkü çok az odanın görüntü penceresi vardı ve son derece sessizdi. Kaptan köprüsü ve makine dairesi bile sessizdi. Makineler ve aygıtlar bir yelkenli gemi teçhizatı tasarımının basit tanımlılığına sahipti. Işıklandırmanın güneş ışığı niteliğinde olduğu, havanın tatlı bir toprak ve yaprak kokusuyla dolduğu bir gezinti bahçesi vardı. Geminin gecesi boyunca bahçe karartılıyor, pencereleri yıldızlara açılıyordu. Yıldızlar arası yolculuklar gemi zamanına göre yalnızca birkaç saat ya da birkaç gün sürdüğü halde bunun gibi ışık hızına yakın yolculuk yapan gemiler aylarca bir güneş sistemini inceleyebilir, mürettebatın yaşadığı ya da araştırdığı bir gezegenin çevresinde yıllarca kalabilirdi. Bu yüzden içinde yaşamak zorunda olanlar düşünülerek geniş, insancıl yaşanabilir bir tarzda yapılmış tarzında ne Uras'ın zenginliği ne de Anares'in sertliği vardı. Uzun bir deneyimin doğal zerafetiyle bir denge oluşturulmuştu. O kısıtlı yaşamı kısıtlamalarını sorun haline getirmeden mutlulukla düşünerek sürdürmeyi hayal etmek mümkündü. Mürettebatın arasındaki hainler düşünen insanlardı. Uygar, düşünceli, epeyce ciddiydiler. Kendiliğindenlikten pek nasiplerini almamışlardı. En gençleri bile arzuların hepsinden çok daha yaşlı görünüyordu. Ama Şevek, Davenant'ın kimyasal tepkime yoluyla alışılmış hızlarda Uras'tan Anares'e gitmek için geçirdiği 3 gün boyunca onları pek fazla incelemedi. Kendisiyle konuşulduğunda yanıt veriyordu. Soruları isteyerek yanıtlıyordu. Ama çok az soru soruyordu. Konuştuğu zaman da bu içe dönük bir sessizlikten geliyordu. Davenant'taki insanlar, özellikle de genç olanları, sanki Şevek'te eksikliğini duydukları ya da olmak istedikleri bir şey varmış gibi onun cazibesine kapılıyorlardı. Kendi aralarında onu epeyce tartışıyorlardı ama yanında utangaçtılar. Şevek ise bunu fark etmedi. Onların pek farkında sayılmazdı. Önündeki Anares'in farkındaydı. Aldanan umudun ve yerine getirilen vaadin farkındaydı. Başarısızlığın, ruhunun içindeki sonunda serbest bırakılmış kaynakların, coşkunun da farkındaydı. Hapisten çıkmış, evine, ailesine giden bir adamdı. Böyle biri yolu boyunca her gördüğünü yalnızca ışığın yansımaları olarak görür. Yolculuğun ikinci günü iletişim odasında Anares ile telsiz konuşması yapıyordu. Önce Üde dalga boyunda, şimdi de İnisiyatif Sendikası'nın dalga boyunda. Öne eğilerek oturuyor, dinliyor ya da ana dili olan etkileyici açık dilin sağanağıyla yanıt veriyordu. Bazen konuştuğu kişi kendisini görebiliyormuş gibi boştaki eliyle hareketler yapıyor, arada bir de gülüyordu. Davenant'ın ikinci kaptanı olan ve telsiz bağlantısını sağlayan hainli Keto, düşünceli düşünceli onu seyrediyordu. Keto bir gece önce yemekten sonra Şevek'le bir saat geçirmişti. Yanlarında komutan ve diğer mürettebat da vardı. Sessiz, talepte bulunmayan hainli tavrıyla Anaris hakkında bir sürü soru sormuştu. Şevek sonunda ona döndü. Pekala, bitti. Gerisi eve dönmemi bekleyebilir. Yarın sizinle giriş işlemini ayarlamak için bağlantı kuracaklar. Keto başını salladı. Bazı iyi haberler aldınız, dedi. Evet, aldım. En azından bazı, nasıl söylüyorsunuz, canlı haberler aldım. Karşılıklı iyi hoca konuşmak zorundaydılar. Şevek'in konuşması bu dili çok doğru ve katı konuşan Keto'ya oranla çok daha akıcıydı. İniş heyecanlı olacak, diye devam etti Şevek. Orada bir sürü düşman ve bir sürü dost olacak. İyi haber dostların olması ayrıldığımdan bu yana sayıları artmış görünüyor. İndiğiniz zaman bu saldırı tehlikesi, dedi Keto. Anares limanının görevlileri muhalifleri denetleyebileceklerinden kesin olarak eminler mi? Öldürüleceğinizi Bile bile gelmenizi söyleyebilirler mi size? Beni koruyacaklar ama ne de olsa ben de bir muhalifim. Tehlikeyi kendim seçtim. Biliyorsunuz, bir odocu olarak bu da benim ayrıcalığım. Keto'ya gülümsedi. Hainli gülümsemeye karşılık vermedi. Yüzü ciddiydi. 30 yaşlarında yakışıklı, uzun bir jetili gibi, açık tenli ama arzlı gibi, neredeyse tüysüz, çok güçlü, ince hatları olan bir adamdı. Bunu sizinle paylaşabiliyor olmaktan mutluyum, dedi. Sizi iniş gemisiyle aşağı indireceğim. Güzel, dedi Şevek. Bizim ayrıcalıklarımızı kabul edecek kişi bulmak kolay değil. Düşündüğünüzden de fazladır belki, dedi Keto. Eğer onlara izin verirseniz. Aklını tümüyle konuşmaya vermemiş olan Şevek gitmek üzereydi. Bu söz onu durdurdu. Keto'ya baktı ve bir süre sonra, "Yani benimle birlikte inmek istediğinizi mi söylemek istiyorsunuz?" dedi. Hainli de aynı doğrudan tavırla, "Evet, isterim," dedi. "Komutan buna izin verir mi?" "Evet, mümkün olduğu takdirde yeni bir dünyayı gezmek ve araştırmak da aslında bir araştırma gemisinin subayı olarak görevimin bir parçası. Kumandan ve ben bu olasılığı görüştük. Ayrılmadan önce elçilerimizle tartıştık. Onların düşüncesi sizin halkınız yabancıların inmesini yasakladığı için resmi bir talepte bulunmamak yönündeydi." "Hım," dedi Şevek tarafsızca. Uzak duvara gidip bir süre bir resmin, çok yalın bir hain manzarasının, kapalı bir gökyüzü altında kamışların arasından akan karanlık bir ırmak resminin önünde durdu. "Anares'e göçün kapanma koşulları," dedi. "Uraslıların liman sınırı dışına çıkmalarına izin vermiyor. Bu koşullar hala geçerli ama siz Uraslı değilsiniz. Anares'e yerleşildiğinde başka bilinen ırk yoktu. Dolaylı olarak bu bütün yabancıları kapsıyor. 60 yıl önce sizin insanlarınız bu güneş sistemine ilk defa gelip bizimle konuşmaya çalıştıklarında yöneticilerimiz de bu yolda karar verdiler. Ama ben onların hata ettiklerini düşünüyorum. Bir duvar daha örüyorlardı yalnızca. Dönüp ayağa kalktı, elleri arkasındaydı. Keto'ya baktı. "Neden inmek istiyorsunuz Keto?" diye sordu. "Anares'i görmek istiyorum," dedi Hainli. "Siz Uras'a gelmeden önce bile merak ediyordum. Merakım Odo'nun yapıtlarını okuduğumda başladı. Çok ilgilendim." Biraz utanmış gibi durakladı. Sonra bastırılmış, dürüst tarzıyla, "Biraz Pıravca öğrendim. Henüz pek fazla sayılmaz," dedi. "O halde kendi isteğiniz bu. Kendi inisiyatifiniz. Tümüyle. Peki, tehlikeli olabileceğini de biliyor musunuz?" "Evet, işler biraz karışık Anares'te. Telsizdeki arkadaşlarımın bana söyledikleri buydu. Bizlerin, sendikamızın, yolculuğumun amacı hep buydu. Bir şeyleri karıştırmak, bazı alışkanlıkları yıkmak, insanların soru sormasını sağlamak, anarşistler gibi davranmak. Ben yokken bütün bunlar sürüyordu. Bu yüzden hiç kimse bundan sonra ne olacağını bilmiyor. Eğer benimle birlikte inerseniz her şey daha da karışacak. Fazla ileri gidemem. Sizi yabancı bir hükümetin resmi temsilcisi olarak götüremem. Bu Anares'te işlemez." "Bunu anlıyorum. Bir kez oraya gittiğinizde, bir kez benimle duvarın içinden geçtiğinizde sizi bizden biri olarak görürüm. Biz size karşı sorumlu oluruz. Siz de bize, bütün diğerleri kadar seçeneği olan bir anaresli olursunuz. Ama bu seçenekler pek güvenli değil. Özgürlük hiçbir zaman çok güvenli değildir. Basit konsolları, narin aygıtları, yüksek tavanları ve penceresiz duvarlarıyla sakin, düzenli odaya, sonra da Keto'ya baktı. Kendinizi çok yalnız hissedeceksiniz," dedi. "Benim halkım çok yaşlı," dedi Keto. "Binlerce bin yıldır uygarız. Bu bin yılların birkaç yüzünün tarihi var elimizde. Her şeyi denedik. Başka şeylerin yanı sıra anarşizmi de. Ama ben denemedim onu. Herhangi bir güneşin altında yeni bir şey olmadığını söylerler. Ama her yaşam başlı başına, her yaşam yeni değilse neden doğuyoruz? Biz zamanın çocuklarıyız," dedi Şevek, Pravca. Genç adam bir an ona baktı ve sözcükleri iyice yineledi. "Biz zamanın çocuklarıyız." "Peki," dedi Şevek ve güldü. "Peki, Ammar. Önce telsizden Anares'i, sendikayı arasanız iyi olur. Büyükelçi Kenge, onun halkının ve sizin halkınızın benim için yaptıklarına karşılık verecek şeyim olmadığını söylemiştim. Belki size bir şey verebilirim. Bir fikir, bir söz, bir tehlike. Kumandanla konuşacağım," dedi Keto, her zamankinden daha ciddi bir tavırla. Ama sesinde heyecanın ya da umudun hafif titremesi vardı. Ertesi gemi gecesi çok geç bir saatte Şevek Davenant'ın bahçesindeydi. Bahçede ışıklar sönüktü. Yalnızca yıldızların ışığıyla aydınlanıyordu. Hava oldukça oldukça soğuktu. Hayal edilemeyecek bir dünyadan gelen, gece açan bir çiçek, karanlık yapraklar arasında açmıştı. Ve trilyonlarca kilometre ötede, bir başka yıldızın çevresinde dönen bir dünyadaki hayal edilemez bir böceği, çekmek için kokusuna sabırlı, yararsız bir tatlılıkla yayıyordu. Farklı güneşlerin ışıkları farklıdır ama tek bir karanlık vardır. Şevek yüksek, açık görüntü penceresinde durup yıldızların yarısı arasında siyah bir eğri çizen Anares'in karanlık yüzüne bakıyordu. Takver'in orada limanda olup olamayacağını merak ediyordu. Vedat'la son konuştuğunda Takver henüz barış ve bolluktan Abena'ya dönmemişti. Bu yüzden onunla tartışıp limana gelmesinin akıllıca olup olmadığına karar verme işini Vedat'a bırakmıştı. Akıllıca olmasa bile onu durdurabileceğimi sanmıyorsun herhalde, demişti Vedat. Şevek ayrıca Takver'in Sorruba kıyısından nasıl bir yolla geleceğini de merak ediyordu. Bir zeplinle geleceğini umuyordu. Takver kızları da yanında getiriyorsa trende onlarla yolculuk etmek zor olurdu. 68'de Çakar'dan Abena'ya giderken Sadiki 3 feci gün boyunca tren tuttuğundaki rahatsızlığını hala anımsıyordu. Bahçe odasının kapısı açıldı ve loş aydınlatmayı biraz artırdı. Davenant'ın komutanı içeriye baktı ve ona seslendi. O da yanıt verdi. Komutan Keto ile birlikte içeriye girdi. Yer denetiminizden iniş aracımız için giriş düzenini aldık, dedi komutan. Kısa boylu, soğuk ve ciddi bir arzlıydı. Gitmeye hazırsanız fırlatma işlemini başlatabiliriz. Evet, komutan başıyla onaylayıp çıktı. Keto gelip pencerenin önünde Şevek'in yanında durdu. ''Bu duvarın benimle birlikte geçmek istediğinizden emin misiniz Keto?'' ''Biliyorsunuz, benim için bu kolay. Ne olursa olsun ben eve gidiyorum. Ama siz evden ayrılıyorsunuz. Gerçek yolculuk geri dönüştür.'' ''Dönmeyi umuyorum.'' dedi Keto hafif sesiyle. ''Zamanı gelince. İniş aracına ne zaman bineceğiz? 20 dakika kadar sonra.'' ''Ben hazırım. Toplayacak şeyim yok.'' Şevek güldü. Berrak, katışıksız bir mutluluk gülüşüydü bu. Keto ona ciddi bir yüzle, sanki mutluluğun ne olduğundan emin değilmiş ama yine de onu uzaktan tanımış ya da anımsamış gibi baktı. Ona sormak istediği bir şey varmış gibi Şevek'in yanında durdu ama sormadı. ''Anares limanında sabahın erken saatleri olacak.'' dedi. Sonunda ve eşyasını toplayıp fırlatma güvertesinde Şevek'le buluşmak üzere ayrıldı. Yalnız kalan Şevek gözlem güvertesine döndü. Tamea'nın üzerinden henüz görüntüye gelen kör edici gün doğuşu eğrisini gördü. ''Bu gece Anares'te uyuyacağım.'' diye düşündü. ''Takver'in yanında yatacağım. Keşke resmi bebek koyunu getirip Pirun'a verseydim.'' Ama hiçbir şey getirmemişti. Elleri bomboştu. Her zaman olduğu gibi.